Dudaktan kalbe.
Ayrım 38.
Sarmaşıklar arasından dışarı baktım. Namık Behçet Bey'di. Tanımadığım bir kadınla 7-8 yaşındaki kızının fotoğraflarını almak için bahçeye çıkmıştı. Cavidan da onlarla beraberdi. Namık, "O tarafta güneş var, olmaz. Burada çıkaralım," diyor, bulunduğum tarafı gösteriyordu. Hiddetle, "Ah maskara," dedim. "Her aksilik buna vergi. Daha beriye gelirse beni mutlaka göreceklerdi." Gürültü etmemeye çalışarak sarmaşıkları araladım, yandaki bahçıvan odasına girdim. Biraz sonra sesleri kesilmişti, artık çıkmaya hazırlanıyordum. Fakat bu defa Namık Behçet'in sesini daha yakında işittim. "Bu kamerayı ne güzel şey Cavidan Hanım," diyordu. "Adeta bir bahar yuvası. Birkaç dakika burada oturmama müsaade ederseniz bana en büyük ikramı edeceksiniz." "Karım, nasıl isterseniz Namık Bey," dedi. Yapraklar hışırdamaya başladı, Cavidan'la misafirinin kameraya girdiğini gördüm. Namık, kırık kanepeyi göstererek, "Burada bir parçacık oturamaz mıyız?" dedi. Karım cevap verdi, "Yağmurdan oturulacak hali kalmamış ki, hem burası çok rutubetli." "Rutubetli fakat fevkalade şairane. Bahçenin bu kısmı bakımsız kalmış. Sizi tenkit için söylüyorum zannetmeyiniz. Bilakis bu daha güzel, adeta bir mini minicik tabii koru gibi." Namık uzun olduğu kadar da budala ve şairane tasvirlere girişiyordu. Bulunduğum yerde esniyor, "Ne fena, beni uyutacak," diye söyleniyordum. Artık onları dinlemiyordum. Mutfağın yıkık bacasına yuva kurmaya uğraşan kırlangıçları seyrediyordum. Bir aralık Cavidan'ın sesi dikkatimi çekti. Bu seste mahzun bir şikayet ahengi vardı. İstemeden dinlemeye başladım. "Hayatımın böyle olacağını tahmin etmemiştim. Gerçi size iç yüzümden bahsetmek doğru değil. Fakat halimizi yabancılar bile hissetmeye başladı. Siz fazla olarak akrabamsınız. Kenan'ın sanatı beni aldatmıştı. Bu kadar yüksek bir sanatkarın elbette çok yüksek bir kalbi, çok başka bir insanlığı olacak," diyordum. "Ben bu ümitle hayatımı..." Cavidan gittikçe artan bir hararetle sözlerine devam ediyor, hayatımızın bütün gizli sefaletlerini bu budala Namık Behçet'e söylüyordu. Bu, bana evvela biraz acı gelmişti. Kendi kendime düşünmeye başladım. Benim bildiğim Cavidan çok mağrur bir kadındı. Nasıl oluyor da bunları söylüyor? Hele Namık Behçet gibi bir budalaya. Demek ki onu budala telakki etmiyor. Hayatının bu kadar mahrem sırlarını bu kadar açık söyleyebilmek için demek ki ona bir kıymet veriyor. Sakın Cavidan bu Namık Behçet'i... Düşüncemin bu noktasında birdenbire durdum. Karımı bu mahremiyete sevk eden sebebi mutlaka keşfetmek istiyor, hiçbir tavrını, sesini, hiçbir ihtisasını kaçırmamaya çalışıyordum. Onlar gittikten sonra tekrar kameraya döndüm, başımı ellerimin içine alarak uzun uzun düşündüm ve kararımı verdim. Karımın yatak odasında hafif hafif bir gece kandili yanıyordu. Cavidan yatmaya hazırlanıyor, aynanın karşısında saçlarını çözüyordu. Beni oda kapısında görünce hafif bir hayret feryadı kopardı. Kollarımı kapıya dayadım, ağır ağır başımı sallayarak, "Bu ne hazin bir şey Cavidan," dedim. "Beni yatak odamızın kapısında görünce bir yabancı, bir gece hırsızı görmüş gibi oldun. Gayri ihtiyar bir hareketle boynunu, saçlarını kapamak istedin. Halbuki benim bu odaya gelmemden daha tabii ne olur? Sen de benim gibi düşünmüyor musun? Bu hazin, hem de çok hazin bir şey değil mi Cavidan?" Karım kendini toplamıştı. Çehresi yavaş yavaş eski vakur sükununu buluyor, dikkatle yüzüme, halime bakarak ne istediğimi anlamaya çalışıyordu. Büyük karar bana bir melek sükun ve tevekkülü vermişti. İçimde telaştan, tereddütten eser yoktu. Yalnız söyleyişime biraz ağırlık, sesime belli belirsiz bir ihtisas veren derin bir hüzün duyuyordum. "Bir parça içeri girmeme müsaade eder misin Cavidan?" diye sordum. Doğrudan doğruya cevap vermedi, hafifçe kaşlarını çatarak, "Ne istediğinizi anlayabilir miyim Kenan Bey?" dedi. Kapının yanındaki sandalyeye oturmuştum. Senin saadetini Cavidan dedim. Yemin ederim ki şimdi bundan başka bir şey düşünmüyorum. Kırdığım hayatını yeniden tamir etmek, sana ettiğim fenalıklara artık bir nihayet vermek. Sesim öyle ağır bir hüzünle titriyordu ki Cavidan da samimiyetimden şüphe etmedi. Fakat bu kanaat onda hırçın bir isyan uyandırıyor, biraz evvelki sahte sükununu kaybettiriyordu. Beni bu kadar olsun anladığınıza teşekkür ederim. Fakat müsaadenizle ben de size bir şey söyleyeyim. Bazı şeyler öyle fena kırılır ki hiçbir surette tamiri kabil olmaz. Hafifçe elimi kaldırarak Cavidan'ın sözünü kestim, acı bir gülümsemeyle, "Müsaade et, biliyorum Cavidan," dedim. Sözle, yeminle, teminatla, yalvarmayla bu felakete nihayet verilemeyeceğini ben de biliyorum. O kadar çocuk değilim. Bu gece sana kati bir deva getiriyorum Cavidan. Karım sık sık gözlerini açıp kapayarak yüzüme bakıyor, ne söyleyeceğimi anlamadığı halde titremeye başlıyordu. Bugün sen kameriyede Namık Behçet Bey ile konuşurken ben pek yakınınızdaydım. Oradaki mutfağın bir köşesinde. Sözlerinizin bir kısmını işittim. Bu sözlerim Cavidan'a bir kamçı gibi tesir etti, şiddetli başını kaldırdı, mağrur, istifkar bir bakışla, ''Ne kibar bir hareket Kenan Bey'' dedi. ''Bu asil tecessüsünüz size acaba hangi büyük hakikati keşfettirdi?'' Ben yine o hüzünlü sükunla devam ettim. Sana ettiğim fenalığı tamir etmek çaresini keşfettim Cavidan. Bir şeyden çok korkuyordum. Her şeye rağmen beni bir parça sevmen. Bu takdirde müebbeden bedbaht olabilirdin. Halbuki şimdi artık eminim. Bir başkasıyla mesut olabilirsin. Yeniden bir yuva yapabilirsin. Gençsin, güzelsin, birçok meziyetlerin var. Niçin benim gibi alil, sönük, fena, zavallı bir adamla hayatını çürüteceksin? Ben bitkin bir adamım Cavidan. Vecudiyetim bir güzel sesten ibaret. Şimdi artık o da sustu. Geçmeyecek bir ruh hastalığıyla malulüm. Bu hastalık aydan aya, günden güne daha kuvvetle bastırıyor. Belki bu ayrılık benim için de iyi olur. Artık ne istediğimi anlıyorsun değil mi? Seni olsun kurtarmak ümidi benim için son teselli olacaktır. Cavidan bir alçak iskemleye oturmuş, başını ellerinin içine almıştı. Yüzü hiç görünmüyor, gece kandilinin hafif aydınlığı dağınık saçlarında titriyordu. Yavaş yavaş yanına gittim, bir çocuk kandırır gibi tatlı, okşayıcı bir sesle, ''Razı oluyorsun değil mi Cavidan?'' dedim. Saçlarını okşamak, ellerini öperek yalvarmak istiyordum. Karımın omuzları hafif bir hıçkırıkla sarsıldı. ''Peki Kenan, nasıl istersen?'' dedi. Artık bir şey söylemeye cesaret edemedim. Karanlık sofaya çıktığım vakit bir dakika duvara dayanıp durdum. Yeni ölmüş bir hastanın odasından çıkmış gibiydim. 20 Temmuz. Bugün tünelde Doktor Vedat'a tesadüf ettim. Arkadaşım beni görünce hayret etti. ''Ne garip tesadüf Kenan'' dedi. ''Ben seni İzmir'e gitti diye işitmiştim. Demek hala buradasın.'' ''Yakında gideceğim. Fakat herhalde İzmir'den başka bir yere.'' diye cevap verdim. Vedat yüzüme baktı. Bir şey söylemek istiyordu. Fakat nedense vazgeçti. Her zamanki lakayt şakacı tavrıyla, ''Herhalde serin bir yer intihap etmeni tavsiye ederim.'' dedi. ''Bu sene yaz cehennemden bir numune.'' Benim bir sene bu aylarda Romanya'ya yolum düştü. Oh ne güzel azizim, tasavvur edemezsin. Tünel onun yanında hiç kalır. Ben güldüm. Bu ne güzel teşbih Vedat dedim. O tünelin serin, rahatıp havasını koklayarak cevap verdi. Bana sorarsan bu sıcak yaz günlerinde İstanbul'un tünelden nefis sayfiyesi yoktur. Elimde olsa seferleri tatil ederim, iki baştan kapıları açarım. Fakir fukara serinlesin. Billahi ne parka benzer, ne Göksu'ya, ne Çamlıca'ya. Bu serin karanlık içinde bir aşağı bir yukarı piyasa etmek ne hoş olacak. Hala da işim bitmedi. Yarım saat evvel hastaneden çıktım, şimdi muayenehaneme koşuyorum. Sen nereye? Elimle müpem bir işaret yaptım. Hiç, şöyle dolaşma, biraz hava alma. Tünelden çıkan kalabalığa karışmıştık. Vedat beni kolumdan tuttu, caddenin karanlıktan yeni kurtulan gözlerimize ihtizaz ediyor gibi görünen çiğ aydınlığına doğru elini uzatarak, ''Dolaşacak havayı ne güzel intihap ettin Kenan'' dedi. ''Sana bir şey teklif edeceğim. Haydi bugün ben de ipe un sereyim. Geçen gün Bomonti taraflarında yeni açılmış bir bahçe keşfettim. Daha ayak alışmadığı için kimseler gelmiyor. Fakat cennetten bir köşe azizim. Öyle serin ki seninle bir iki bira içer vakit geçiririz. Ne dersin?'' ''Peki ama biraz evvel hastalarından bahsediyordun.'' ''Adam sen de, çok şükür hastalarımın içinde bir gün beklemekle ölecek yok. Razı oluyorsun değil mi? Bak zaten yakında ayrılacağız. Bir nevi veda olur.'' Karımdan ayrıldıktan sonra çok yumuşak huylu, uysal bir adam oldum. Çocuk gibi nereye çekerlerse gidiyorum. ''Peki, gidelim.'' dedim. ''Mamafi bir iki dakikalık bir işimiz var. Muayeneme uğrayacağız, bir yerden bir haber bekliyorum da, sen beni kapıda beklersin.'' Çıkmamla inmem bir olacak. Peki, güzel. Sana tabiyim Vedat. 3-5 dakika yürüdükten sonra Vedat'ın muayenehanesine geldik. Arkadaşım, sen yorulma, şimdi geliyorum diye süratle merdivenlerden çıktı. Kapının içindeki dar, loş koridorda dolaşıyor, bir fotoğraf atölyesinin resimlerini seyrederek Vedat'ı bekliyordum. Birkaç dakika sonra arkadaşım merdivenin üst başından bana seslendi. ''Kenan, bir parça yukarı çıkmanı rica ederim. Fevkalade bir iş çıktı. Bir parça beni bekleyeceksin.'' ''Ben?'' ''Seni rahatsız etmeyeyim. Ziyan yok. Bir başka gün gideriz. Bana izin ver.'' diye cevap verdim. Vedat merdivenin yarısına kadar inmişti, ısrar ediyordu. ''İmkan yok. Yarım saat kadar bekleme odamda oturursun. İşim belki bu kadar bile sürmez.'' Naçar yukarı çıktım. Vedat beni bekleme odasına aldı, deniz tarafından iyice rüzgar alan pencerelerini açıyor, bana kahve ısmarlıyor, sigara veriyor, önüme resimli mecmualar yığıyordu. Bir zamandan beri boğazına tedavi ettiğim bir küçük çocuk. 2 günde bir evlerine gidiyorum. Bugün annesi buraya getirmiş, biraz sonra gidecekler. Vedat beni yalnız bırakarak yandaki kapıdan muayene odasına geçmişti. Mecmuaları masanın üstüne bıraktım, kollarımı pencereye dayayarak dalgın dalgın boğazı seyretmeye başladım. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, fakat Vedat'ın işi uzuyordu. Bu durgun ve yorgun yaz manzarasının karşısında uyumuş kalmıştım. Birdenbire odada bir hafif gürültü oldu, masa üstündeki resimli mecmualardan bir kısmı yere kaydı. Başımı çevirdim, 3-4 yaşlarında mini mini bir bebek gördüm. Muayene odasının aralık kapısından buraya girmiş, masa örtüsünün ucunu çekerek kağıtları yere düşürmüştü. Yaptığından kendi de korkuyor, yan yan bakarak kaçmaya hazırlanıyordu. Ürkütmemeye çalışarak yanına gittim, mini mini çıplak bileğinden tutarak, ''Ziyan yok kızım, sana resimleri vereyim mi?'' dedim. Sarı kıvırcık başını önüne eğerek yüzüne bakıyor, hiç ses çıkarmıyordu. Kollarından tutarak kucağıma almak istedim. Maksadımı hissederek yere çömeldi, bir eliyle masanın eteğine sarıldı. O vakit ben de yere, yanına oturdum, yavaşça çenesini tutarak yüzünü yüzüme kaldırdım. Bu ince, nazik çehreli, koyu mavi gözlü ürkek bir çocuktu. Hala sesi çıkmıyor, titreyen gözleriyle yüzüme bakıyordu. Tekrar kucağıma aldığım zaman hırçınlaşmadı. Pencerenin yanındaki kanepeye oturduk, ona mecmualardaki resimleri göstermeye başladım. Çabucak bana alışmıştı, fakat hiç ağzını açmıyordu. Kendi kendime, ''Vedat'ın bahsettiği küçük hasta bu olacak.'' diyor, yüzüne baktıkça hiç sebepsiz mahzunlaştığımı hissediyordum. Bu çehre, bu gözler bende silik bir eski hatıra tesiri yapıyordu. Bu dalgınlıktan beni Vedat'ın kuvvetli sesi uyandırdı. Arkadaşım birdenbire kapıyı açarak Mebrure diye seslendi. Bizi baş başa görünce, ''Orada mı Fettan, ne çabuk ahbap oldunuz.'' dedi. Vedat memnun bir tebessümle bize doğru geliyordu. Fakat birdenbire odanın ortasında durdu, fevkalade ehemmiyetli bir şey hatırlamış gibi elini alnına vurarak, ''Ben ne kadar kafasız oldum, şimdi seni görünce hatırladım, ayol siz birbirinizi tanıyorsunuz.'' dedi. Şaşkın şaşkın ayağa kalktım. ''Kim? Kimi? Ne diyorsunuz Vedat?'' diye söyleniyordum. Arkadaşım cevap vermedi, süratle muayene odasına dönerek kapıyı açtı. Misafirim eski bir bildiğiniz Lamia Hanım, bestekar Hüseyin Kenan, görüşmek istemez misiniz? Kapının şimdi bana daha derin ve karanlık görünen çerçevesinde siyah çarşaflı narin bir kadın gölgesi belirdi. Bu siyahlıklar içinde evvela onun alnındaki sarı saçlarla yeşil gözlerinin rengi gözüme çarptı.
Ayrım sonu.